Maten Dışı'ndan herkese merhabalar. Müthiş bir maçın ardından hemen yayına girdik Kayhan abiyle. Kupa voley finalinde Vakıfbank Fenerbahçe'yi karar setine giden maçta 3-2 mağlup etti. Ne konuşacağız bilemiyorum. Ben girişte de söyledim Kayhan abiye. Güzelliklerinden konuşalım, bu heyecandan konuşalım dedim. Kayhan abi hoş geldin.
Hoş bulduk, hoş bulduk abi.
Abi Isabel Akın geri dönüşü, 44 sayılı sonunda geri dönüşü. Müthiş bir maç. Her iki tarafı da tebrik etmek gerekiyor. Bize bu zevki izlettikleri, bu maçı izlettikleri için ne dersin, ne söylemek istersin? Bir girişte hemen girizgahla başlayalım.
Evet, senin de söylediğin gibi İsveç kraliçesinin geri dönüşü şeklinde başlayabiliriz söze. Gerçekten müthiş bir performansı vardı Isabel Hakk'ın. Şöyle söylememiz lazım. Aslında birinci sete o şekilde başlamadı İsveçli pasör çaprazı. Çok standart bir oyunuyla başladı. Evet. Hatta o son iki Şampiyonlar Ligi maçı, ondan önceki işte ligdeki standart altı performansı, vasat altı performansıyla başlamıştı. İlk sette 21-19'du skor. Vakıfbank geri dönüşü başlatmıştı. İşte Fenerbahçe Opet iki kere üç sayı farkla geri düştü. Çok gelgitleri olan bir setti gerçekten o bölüm. Sonra birden bir tempo yakaladı. Cansu Çetin işte oyuna giriyor. Sen de söylüyorsun.
Aynen. Orada Cansu Çetin İlk kez herhalde.
Evet, gerçekten.
İlk kez bir hamlesi tuttu orada yani. Cansu Çetin
ilk kez tuttu, evet. Boyunca. Yani haftalardır yapıyor ama bir verim alamıyordu. Bu maç alabileceği en iyi maçta, en iyi noktada aldı. Gerçekten geriden gelmenin de bir handikapıyla onu yaptı. Ve Michel Barçakli gibi Amerikan milli takımının baş smaçörü olarak, baş manşetçisi olarak zaman zaman liberosu oynamış bir oyuncuyu sıkıştırdı. Oradan sayılar çıkarttı. Gerçekten bir can suyu oldu sarı lacivertler için. Ama Vakıfbank bir kez daha tabii ağırlığını hissettirdi. Sonuçta hani dedik ya takımlar arasındaki çok ince bir farklar var. Oradan geri dönüşü başlattı. 21-19 yakaladı. O noktada out'a giden bir serviste Isabel Hak bir numaraya doğru dolanıp kendi hücumuna kanalize olurken evet. Out'a giden servisten kaçamadı. Hani voleybolda çok kullanırız biz bu tarz durumlarda. Vuruldu. Yani servisle vuruldu ve gerçekten yapmaması gereken o tecrübede, o kapasitedeki bir oyuncu yapmaması gereken bir hataydı. Daha sonra buna benzer bir pozisyon, çok benzer bir pozisyon Melisa Vargas aynı noktaya kaçarken oldu. Ama Melisa Vargas kaçabildi o toptan, sayıyı takımına yazdırdı.
Aynısını Türk Hava Yolları'nda da yaptı. Isabel Akin'in
evet,
Türk
Hava Yolları'nda. Evet, maalesef. Orada işte bir hani çabuk kuvveti devreye giremedi, refleksi mi çalışmadı? Yani ne derseniz deyin. Sonuçta orada gerçekten Vakıfbank hani out'a gitse durum olacak size 21-20. Gerçekten Fenerbahçe Opet daha bir elleri titriyecek ama iki sayılık fark 3'e çıktı o noktada. Fenerbahçe Opet ondan sonra o seti kazandı. Bence bu husus gerçekten Hakan bir de işte o standart altı performansıyla birlikte birleşti. İkinci setin başladığında bir katalizör etkisi yaptı, bir ateşleyici etki yaptı. Ve ondan sonra hani varın ya onu ortaya koydu Hak. Özellikle işte Cansu Özbay da bugün orta oyuncularda gerçekten çok uyumsuz bir görüntü sergiledi. Bunu zaten sezon içerisinde sık sık söyledik. Böyle noktalarda işte milli pasörümüz daha emniyette elleri seçiyor. Son haftalarda bu Gabriela Guimarães'ti yüksek performansından dolayı işte Haak biraz gerideydi. Fakat bugün Haak resmen hani son viraj dönüldükten sonra açıldı ve birden hızlanıp bu maç özelinde mükemmel bir performans sergiledi. İkinci setten itibaren bütün maç genelinde oyunu domine etti. Hücumda müthiş oynadı. Özellikle işte tiebreak setinde 10 sayı üretti. Gerçekten yani kelimelerle anlatılmaz. Yani şimdi diyeceğiz ki bu bir dünya rekoru olabilir. Geçen işte Melisa Vargas için aynı şeyi söyledik. Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında. Bazı voleybol severler işte sağda solda duyuyoruz. Diyorlar ki işte ya Egon'u bir sette 15 sayı üretti. Egon'u Vakıfbank'la oynanan Süper Kupa finalinin tiebreak'inde de 10 sayı üretti. Nasıl oluyor? Arkadaşlar geniş açıdan bakmamız lazım olaya. Olay sadece üretilen sayı değil. Bakın Isabel Hak evet final setinde 10 sayı üretti. Egon'u da 10 sayı üretti. Ama Egon'u %62 ile top öldürdü. Isabel Hak bugün %90 ile top öldürdü.
Evet.
Yani öyle 2-3 tane hücumla değil 10 tane top alıp 9'unu sayıya çevirdi. Olaya geniş pencereden bakın. Yani sonuçta böyle bir maçta böyle bir noktada kolay bir şey değil. Yani tabii ki biz de biliyoruz işte Egon'u nasıl bir oyuncu, nasıl bir hücum silahı ama sonuçta bütün rakamları siz yan yana koyduğunuzda bugün Hakan yaptığı dünyada daha önce eşi benzeri görülmüş bir şey değil. Yani şimdi bazı arkadaşlar çıkar araştırırlar böyle geçmişe dönük bütün Milletler Ligi'ndeki maçlardan tut da işte Challenge Kupası'na kadar kim kaç sayı üretmiş sabahtan akşama kadar varını yoğunu ortaya koyarsın bulursun. Ama böyle maçta değil. Yani bunu düşünmemiz lazım. Gerçekten maçın yıldızıydı ve en değerli oyuncu ödülünü aldı. Sonuna kadar hak etti. İşte geçen sefer dedik ki Melisa Vargas'tı bunu hak eden. Bu Sevin açma bir uygulaması işte turu atlayan takımın oyuncusuna verilir şeklinde eleştirdik, hakkaniyetsizlik dedik, skandal dedik hatta daha ağır bir kelime kullandık. Ama bugün gerçekten böyle bir şey yoktu ortada. Ha şöyle bir şey söyleyelim. Final setinde işte 14-14'e geldi 14-12'den. Orada da yine Cansu Özbay'ın bir pas tercihi hatası var. Onu da konuşabiliriz. Öyle bir noktada bu maçı ve kupayı eğer Fenerbahçe Opet kazansaydı bizim otoritelerimiz de bu ödülü muhtemelen Melisa Vargas'a vereceklerdi. Evet. Öyle bir şey olsaydı o zaman ben burada yine aynı şekilde çıkıp diyecektim ki hayır arkadaş, bu ödülün hak eden oyuncusu Isabel Haktır diyecekti. Bu görüşümüz değişmeyecekti. Yani kim iyi oynadıysa, kim hak ettiyse biz burada onu söylüyoruz. Ha kazanana verilirmiş de kupayı alana verilirmiş, tur atlayana. Geçiniz efendim, yani bunlar çok klişe şeyler. Hiçbir yerde de yazılı karşılığı olmayan kurallar. Yani kural bile demeye gerek yok. Sonuçta yazılı bir karşılığı yok yani.
Evet. Abi baktığımız zaman hani Şampiyonlar Ligi'ndeki iki maça baktığımızda her zaman diyordun. Vakıfbank iyi servis atmak zorunda Fenerbahçe'ye karşı. İlk yani yarı finaldeki iki maçta atamamıştı. Bunu başaramamıştı. Herhalde burada başardı abi. Isabel'in üst üste 4 eksi. Tüm oyuncular maç genelinde hani tabii ki de hatalar oldu ama maç genelinde çok iyi servis attı. Bu da çok önemliydi. Burada Fenerbahçe'nin de kronikleşen bir sorununu bir çözüm bulmuştu belki Terziç ama yine servis karşılamada ikinci ve üçüncü sette gördüğümde sıkıntılar yaşadı. Burada da Vakıfbank iyi servis atarak bunu iyi değerlendirdi gibi buranın bu maçın önemli anekdotlarından birisiydi herhalde.
Evet doğru. Şampiyonlar Ligi yarı finalinde olsun işte bundan önceki son haftalarda olsun Vakıfbank'ın iyi servis kullanmadığını sürekli üstüne basa basa söylüyorduk. Bugün gerçekten Vakıfbank çok çok iyi servis attı. Yani o Şampiyonlar Ligi maçlarındaki Vakıfbank değil sanki başka bir takım servis atıyordu. Hele ki o üçüncü set zaten skorda bize gösteriyor. Yani aslına bakarsanız hücum performansları işte blok performansları falan değil. Farkı çıkar ortaya çıkaran servislerdi. İşte Isabel Hak o daha önce de söyledik işte ilk Türkiye'ye geldiği sezonlarda hatta işte İtalya'da oynadığı sezonlarda böyle gök gürültüsü gibi rakibi bozan işte gösterdik hatta şu hareketle yani ekseni etrafında dönen smaç servis değil. Yani diagonal olarak bir hareket yapıp karşı taraftaki manşete bozan smaç servis. Bugün o servislerin örneğini çok iyi gördük. Onu izleyen voleybol severler için, smaç servis çalışan voleybolcu kardeşlerimiz için birebir bir derstir, bir referans noktasıdır. Bence dikkate almalarında fayda var genç voleybolcularımızın. Bunun haricinde işte Zehra Güneş çok düşmüştü servisten. Bugün çok etkili servisler attı işte çok kritik yerlerde. Sadece manşeti rakibi bozmakla kalmadı. Doğrudan sayıya giden servisler attı. Cansu Özbay zaten istisnaydı. Bütün takımın dışında çok iyi servis kullanıyordu. Hani bu saydığımız evet. Zaman dilimi içerisinde de. Bütün bunlar bir araya gelince işte dediğin gibi Fenerbahçe'nin o zafiyeti tekrar ortaya çıktı. Ha burada şöyle bir husus var. Fenerbahçe buna Lazareva'nın sakatlığından sonra oynaması gereken rotasyonu bulduğunu söylemiştik Zoran Terzic için.
Evet.
Bu rotasyonla oynadıkça, oyuncular birbirine alıştıkça işte kim hangi topa girecek, hangi topu nereye bırakacak bunlar da oyuncuların kas hafızasına kazındıkça daha iyi noktaya getirdi Sarı Lacivertler. Ama işte Vakıfbank'ın 3. sette yaptığı gibi servis bombardımanı karşısında çaresiz kaldı. Şöyle söyleyelim, Fenerbahçe Opet değil, hani karşıda hangi takım olsa o seti kazanamazdı. Bunu çok açık söyleyelim. Yani öyle servislere karşı çok da bir şey yapılmıyor. Yani dünyanın en iyi liberosu sizde olsa, dünyanın en iyi manşetçileri de olsa belli bir yerden sonra tıkanıyorsunuz. Çünkü standart ötesi servisler geliyor artık. Ve yüzdesel olarak da fazla, sayısal olarak da fazla. Bunu çevirmek kolay değil. Bunun akabinde işte son sette Vakıfbank'ın üst üste 3 tane servis kaçırarak sete başladığını gördük. Bu noktada işte geriye düştü Sarı Siyahlılar. Orada bir handikap yaşadılar. Yani aslında hani bir tanesi kaçtı tamam iki tanesi ama ondan sonra artık topu bir şekilde oyunda tutması gerekiyordu. Çünkü karşı tarafta artık hücum çok düze bir hale geldi. Şimdi son sette gerçekten iyi manşet alınan, mükemmel manşet alınan noktada maalesef Nazak Yol orta oyuncuları çok da tercih etmedi. Sadece bir tane ortaya top yönlendirdi. Onu da Eda Erdem sayıya çevirdi. Yani aslında ortadan %100 oynadı Fenerbahçe Opet. Ama tek hücumdan evet. Bahsediyoruz.
Evet.
Aslında daha önceki maçlar içinde konuşmuştuk. İşte rövanşta da yine bunu konuştuk. Şampiyonlar Ligi yarı finalinde. Fenerbahçe Opet'in Vakıfbank gibi bir takımı dağıtabilmesi için, bir şekilde onu bozabilmesi için ortayı çok sık kullanması gerekir. Ha bugün rakamlara bakacak olursanız Sarı Lacivertler rakibine göre çok daha yüksek yüzdeyle ortaya hücum ettirdi.
Tam da oraya girecektim abi. Ben sana soracaktım.
Orta hücumlardan ürettiği sayı yüzdesi de çok yüksek. Yani bugün Vakıfbank %25 ile top öldürdü. Hem Kübra Akman hem Zehra Güneş %25 ile oynadı. İşte çok istikrarlı olduklarını söyleyebiliriz negatif anlamda. Çünkü bu yüzdelerle olmaz. Vakıfbank gibi bir takım için söz konusu olmamalı. Burada da işte dediğim gibi Can Sözbay'ın paslarındaki tutarsızlık, işte Zehra Güneş attığı pas yüksek kaldı, kimisinde alçak kaldı, avuta vurdu, işte fileye vurdu vesaire. O işte son topta mesela tercih hatası, Gabriel Guimarães'e atacağını Fenerbahçe bekliyordu. Gitti orada Vargas işte blok yaptı Brezilyalı smaçöre. Evet. 14-13'te maçı kazanabilecekken riske atmış oldu. Halbuki arka tarafında tek ayağa dolanan bir Kübra Akman karşısında daha alçak ve tekli bir blokla karşı karşıya. Ama hani güvenemedi belki de milli pasörümüz kendisine, o pası iyi atabileceğine, atsa bile Akman'ın o topu öldürebileceğine belki inanmadı. Sebep her ne olursa olsun hatalı bir tercih söz konusu. Bakın 4. setin sonu. Fenerbahçe Opet o seti kazanırken son 3 hücumunda sayıyı alan oyuncular. Önce Dijdenur Babat, Mina Popovic'in bugün gerçekten felaket diye tabir edilebilecek bir performansından sonra oyuna dahil oldu. Çok daha iyi bir performans gösterdi, yerini hak ettiğini gösterdi ve çok kritik bir yerde orta hücumdan sayıyı aldı. Hemen akabindeki hücumda Nazakyo bir kez daha riske girdi. Korkmadı, eli titremedi. Çünkü rakip oyuncuların Vargas'a konsantre olduğunu, Fedorovic'e evet. kanalize olduğunu biliyordu. Gitti Eda Erdem'le oynadı. Eda Erdem sayıyı aldı ortadan. Yani öyle tek ayağı falan da dolanmadı. Kısa topla geldi. Çok etkili olmayan bir pasta, çok etkili olmayan bir hücum yaptı ama sayıyı aldı. Akabinde son rallide de gitti. Melih İsmailoğlu'na attı ki Melih İsmailoğlu Fenerbahçe Opet'te hücumdaki son tercih. Yani biz bunu biliyoruz. İşte yarı final maçında Eczacıbaşı böylesine dökülen bir Eczacıbaşı'na kadar 3-0 çok net bir skorla oynamasına rağmen Melih İsmailoğlu 0 çekti. Ama bugün Nazakyo rakibin beklemediği tercihi yaptı ve kazandı. Ama maalesef final setinde bunu uygulamaya koymadı. Ha bu antrenörün bir telkini miydi? Yahut da deneyimli pasörümüzün, deneyimli milli pasörümüzün kendi tercihi miydi, kendi düşüncesi miydi? Bilemeyiz. Ama biz sonuca bakalım. Sonuç itibariyle hani Fenerbahçe Opet'in son seti kaybetmesindeki bence en önemli faktör ortayı yeterince kullanmamasıydı.
Ve aslında da şöyle hemen gireyim abi. Eda Erdem'in yükselen bir performansı görünüyor. Sev Şampiyonlar Ligi ilk maçında çok kötü bir performans ortaya koymuştu. Dünyanın en iyi orta oyuncularından birisi her zaman dediğin gibi. İkinci maçta, yarı final ikinci maçta çok iyi performans göstermişti. Ve bu maçta da 13 sayı üretti. Gerçekten çok iyi bir oyun sergiledi. Ben hemen notumu bir daha bakayım hata alması. %61 hücumla oynadı abi. Diğer Kübra ve Zehra sadece 5'er sayıda kaldı baktığımızda. Belki dediğin gibi Popovic ve Dicle biraz daha belki Popovic biraz daha gününde olsa olabilseydi Kovali'yi Fenerbahçe kazanıyor olabilirdi orta oyunculardan. Tabii burada orta oyuncu tercihi de dediğin gibi Eda'nın performansına ne dersin abi? Son iki maç dahil bu maç dahil.
Yani nasıl programın başında Isabel Haak geri döndü diyorsak Eda Erdem için de aynı cümleleri kullanabiliriz. Kaptan geri döndü. Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında gerçekten sahada yoktu neredeyse. Döküldü deneyimli orta oyuncu. Ondan sonra hani kendini toparladı psikolojik anlamda. Antrenmanlarını ona göre yapmış belli. Neticede işte daha önceki programda da seninle bunu konuşmuştuk. Rövanş maçında mükemmele yakın bir performans sergiledi. Evet. Zaten böyle bir durumda Fenerbahçe Opet Vakıfbank gibi bir rakibi sahadan süpürüyor, siliyor. Yani özellikle ilk iki sette süpürdü. Yani üçüncü set daha rekabetçi geçti evet. ama sonuçta 3-0 kazandı. Bunu daha önce konuşmuştuk. Bu maç özelinde de mükemmel bir giriş yaptı deneyimli orta oyuncu maça. Özellikle ilk sette gerçekten çok istisnai bir performansı vardı. Ve bu moralle, bu motivasyonla oyununu devam ettirdi. İşte ben az önce hani senin söylediğini biraz daha değiştirerek yorumluyorum. Yani Mina Popovic'in ya da Dijdenur Babat'ın Eda Erdem'in performansına katılması halinde maçı kazanması hani o konu biraz daha bence uzak bir ihtimal. Neden? Hı-hı. Çünkü set skorları onu bize aksettirmiyor. Ama biz bunu final setinde ortaya giden pas evet. sayısının son derece düşük olmasına bağlayabiliriz. Yani ben evet. kendi adıma şunu diyorum. Ortaya bir tane top atacağını gelen manşetlerin yüzdesi belli. Pasörün eline gelen, mükemmel şekilde gelen manşetlerin yüzdesi belli. Yani buradan hani istatistik kağıdına bile baksanız fazladan 3 tane daha top ortaya oynanabilirdi. Vargas bu kadar çok sık kullanılmayabilirdi. Mesela Vargas'ın o son rallide, Vakıfbank'ın maçı kazandığı rallide yaptığı hücumda gelen pas, Kübalı pasör çaprazının arkasına düştü. Yani hani Vargas topu arkaya doğru yatarak topun altından karşılığını vurdu. Evet. Yani zor bir pozisyondu. Gerçekten istediği bir pas değildi. Ona rağmen etkili vurduğunu söyleyebiliriz. ki gerçekten bugün çok iyi bir performans sergiledi Vargas. Çok iyi vurdu. Fakat karşı tarafta Michel Basch-Hartley gibi son derece deneyimli, gerçekten bir manşet ustası, bir defans uzmanı diyebileceğimiz bir oyuncu. Yani müthiş bir zamanlamayla, müthiş bir teknikle o topu defanstan çıkardı. Akabinde de işte Can Sözbay zaten gelen o topa yapabileceği tek aksiyon Gabriel Guimarães'ı tercih etti. Zaten hani sonuçta son haftaların yıldızı Brezilyalı smaçör de sonuca gidip kupayı Vakıfbank'a getirmiş oldu. Yani özetle son sette Fenerbahçe Opet'in ortayı yeterince kullanmadığını, bundan dolayı da Vakıfbank'ın biraz daha avantaj kazandığını söylemek yanlış olmaz.
Abi o zaman her şeyi aslında toparladık. Servislerin, orta oyuncuların kullanımının öneminin, kimin daha oyun içinde yüksek performans gösterdiğini. Bir de herkesin konuştuğu, tartışıldığı şu anda bir konu var. Onu da sormadan edemeyeceğim. Gabi'nin sakatlığı. Gabi skor 7-5 iken sakatlık geçirdi. Gerçekten ciddi bir sakatlık olabilirdi. Tuğba'yı Giovanni hemen oyuna sürdü. Ama orada bir duraksama oldu. Gabi sakatlığı tedavi edip oyuna girmeye çalıştı. Oyuna girebilirim falan dedi. Bir iki dakika bir bekleme oldu. Ardından da oyunu tekrar başlattı hakem ama Gabi giremedi. Daha sonrasında oyuna Gabi girdi ve Tuğba bloktan döndü. Hak sayıyı alıp 7-6'ya getirdi maçı. Oradaki bekleme süresi doğal mıydı, normal miydi onu soralım abi. Hani o sıkıntı olmasın orada. Hani niye konuşmadınız olmasın.
Doğal değil, hatalı. Hakemlerin orada bir hatası var. Ben hani nasıl yorumlayayım? Erdal Akıncı şu anda Türkiye'nin en iyi hakemi. Evet. Yani benim nazarımda şu anda Türkiye'nin en iyi hakemi. Zaten yönettiği maçlara bakın. Hani Avrupa Şampiyonası'nda finalden tutun da Şampiyonlar Ligi'ndeki görevlerine kadar. Şu an Türkiye'de daha iyisi yok. Evet, çok iyi hakemlerimiz var. Özellikle alttan gelen bir 40 yaş altı grubumuz var. Çok iyi. Hani burada isim veririz vermeyiz çok önemli değil ama gerçekten çok iyi. Fakat Erdal Akıncı'nın o pozisyonda ben biraz basiretin bağlandığını düşünüyorum. Neden? Şimdi pozisyonu önce anlatalım. Hatırlamayan voleybol sever ya da dikkat etmeyenler için. Gabriel Guimarães hücum yaparken 4 numarada karşıda 2 numarada blok tutmaya çalışan Melissa Vargas'ın ayağı bir kısmı çizgiye basmak suretiyle büyük bir kısmı rakip sahaya basıyor. Burada bir ihlal var mı? Yok. Çünkü kural açık. Diyor ki ayağın minimum bir parçası, en ufak bir parçası dahi orta çizginin üzerine basmak kaydıyla geri kalan bütün 30-35 santimlik kısmı karşı sahaya basabilir. Bunda bir ihlal yok diyor. Vücudun geri kalan kısımları da basabilir. Sadece ayak zaten burada ihlal oluşturan. Bu konumuz değil ayrı. Oradan sonra yüksekten topa vuran Gabriel Guimarães bloktan daha sonra yere düştüğü için ve ileri doğru bir ivmeyle uçtu diyelim biz sıçradı uçtu. Ayağı yanlışlıkla Melissa Vargas'ın ayağının üzerine basıyor. Bu voleybolda aslında olabilecek en büyük tehlikelerden, en büyük sakatlık faktörlerinden bir tanesi. Çünkü bir ayağın üzerine basan başka bir ayak yaklaşık 60-70 santim yüksekten yani minimum 60-65 kilo bir ağırlıkla beraber inen bir ayak yere düz basmadığı takdirde ve genelde işte bilekleri daha kırılgan diyelim, sakatlığa yatkın ya da sakatlıktan çıkmış oyuncular için bilek destekleri vardır. Bazen görürüz oyuncularda. Evet. Genelde erkek oyuncular daha çok sık kullanır. Niye? Çünkü erkek oyuncular bazen bir metrenin üzerinde sıçrıyorlar. Onların düşüşü. Bir de 100 kilo bir kütleden bahsediyoruz. Kadınlar gibi bir 60-65 kilo da değil. O daha tehlikeli. Onlar takar. İşte onu taktığınızda o bileği korur. Fakat kadın voleybolcular çok sık kullanmaz bunu. Hem yataydaki hareketi biraz olumsuz etkiler, hem sıçramayı biraz olumsuz etkiler. Rahatsız eder diyelim. O noktada Gabriel Guimarães yere düz basmadığı için hani bileği döndü gibi gördük biz ilk anda. O acıyla yere yatması, işte ayağını basamaması ilk anda bize bunu aksettirdi. Bunun çok örnekleri oldu. Fakat Gabriel Guimarães bir şekilde daha hafif bir oyuncu olması, daha atletik, çevik bir oyuncu olması dolayısıyla orada ayağını korumuş, bileği dönmemiş. Zaten bileği...
Çabuk korudu herhalde, çabuk korudu.
Tabii bileği dönen bir oyuncu maça devam edemez.
Tabii kesinlikle.
Şimdi, o oyun durdu. Rally durdu, hakem düdüğünü çaldı. Ondan sonra Guimarães o anda sahaya giremiyor. Kenara alınıyor, ayakkabısı çıkarılıyor, bir soğutucu sıkılıyor. Kısa süreli bir hızlı tedavi uygulanacak. Normalde eğer bir takımın düzenli ya da istisnai oyuncu değişiklik hakkı var ise, yani kenarda oyuncusu varsa oyuncu değişiklik hakkı olsun ya da olmasın. Yani 6 oyuncu değişikliği hakkını kullanmış da olabilirsiniz siz. Ama oyuncu sakatlandı. Ben 5 kişiyle devam edecek halim yok. Kural diyor ki bu durumda istisnai değişiklik devreye girer. Kenardaki oyuncu daha önce oyuna girmiş girmemiş olsun bir vesaire olsun girip devam eder. Şimdi o noktada Vakıfbank teknik heyeti Guimarães'ı kenara aldı. Tuğba Şenol'u oyuna soktu. Oyuncu değişikliği yapıldı. Evet. Oyuncu değişikliği yapıldı. Şimdi normalde şunu da söyleyeyim. Artık kural gereği normal değişikliklerde değişiklik hareketi gösterilmiyor. İşte bizim yıllarca antrenörlük yaparken şu hareketi yapmadığımızda yardımcı hakemler bize değişiklik hakkı vermezdi. Vermediler yani oyun hareketini yapmadığımız için. Evet. İşte mola için aynı şey. Artık onlar kalmadı. Ancak istisnai değişikliklerde işte bu tarz sakatlık değişikliklerinde yapıyorsunuz siz. Diyorsunuz ki bu oyuncu sahaya dönemiyor. Ben bunu şu oyuncuyla değiştiriyorum dendi. Tuğba Şen'in oyuna girdi. O noktadan sonra Gabriel'e Guimaraes'in o ralli içerisinde oyuna girmesi diye bir şey söz konusu değil. Aynı ralli içerisine giremezsiniz. Bir ralli başlar, biter, ondan sonra girebilirsiniz. Kural böyle söylüyor. Gel gelelim. O noktada artık oyuncu değişikliği yapılmış, hakemin yapması gereken, Erdal Akıncı'nın yapması gereken düdüğü çalıp servisi kullandırması lazımdı. Öyle 2 dakika, 3 dakika beklenir vesaire yanlış değerlendiriliyor. 3 dakikalık bir bekleme süresi var sakatlıklarda ama bu durum için değil. Hangi durum için? Diyor ki eğer bir takım, bir oyuncu sakatlandı, o anda oynayamıyor. Düzenli oyuncu değişiklik hakkı kalmadı. Ya da istisnai değişiklik yapamıyor. Yani ne demek istiyorum? Takım maça 6 oyuncuyla gelmiş ya da 6 oyuncu artı libero ile gelmiş. Kenarda yedek oyuncusu yok diyelim. Öyle bir noktada hakem 3 dakika sakatlığın giderilmesini, o oyuncunun oyuna dönmesini bekler. Eğer dönemiyorsa 3 dakikanın sonunda takım eksik ilan edilir diyor. Bu kadar açık. Dolayısıyla bugünkü bekleme gereksizdi. Yanlış bir uygulamaydı. Maalesef bu Kadınlar Türkiye Voleybol Kupa Voley yarı final maçlarında da hakemlerin çok bariz hatalarını gördük. Ha, bugünkü hata tabii ki o kadar bariz bir hata değil. Ortam, atmosfer düşünüldüğünde gerçekten şey. Ama tabii ki yani Erdal Akıncı gibi hani Türkiye'nin en iyi hakemi, dünyanın en iyi hakemlerinden birinin yapmaması gereken bir hataydı. Zaten işte MGK temsilcisi Aziz Hoca gitti. O da oradan uyardı kendisini. Hani başlat artık dedi. Çünkü bu şu anda beklemeyi gerektiren bir durum değil dedi. Ondan sonra oyun başladı. Böyle yorumlayabiliriz.
Abi herhalde en iyi yorumları yaptık diyelim ama son kez gerçekten güzel bir maç izledik. Herhalde voleybolun en iyi maçlarından birisini. Yani ben şey düşündüm bir ara. Futbolda City Liverpool maçı çok beklenir. En iyisidir artık, öyle gözükür. Bu da artık Fenerbahçe Vakıfbank rekabeti de belki de son yıllarda böyle bir ivmeye görecek gibi, dönecek gibi ülkemizde duruyor abi. Gerçekten çok iyi maçtı. Çok iyi 3 maç izledik diyebiliriz.
Ya şöyle söyleyelim Hakan. Bugünkü maç bence diğer hepsinden daha özel bir maçtı benim şahsi kanaatim. İşte ligde oynanan ilk maç Fenerbahçe deplasmanda puansız yendi Vakıfbank'ı. Evet. Ya öyle aman aman bir rekabet olmadığını gördük. Deplasmana gitti Vakıfbank, Fenerbahçe'yi puansız yendi. Orada da yine öyle aman aman bir rekabet yok. İşte Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında yine Fenerbahçe tutunamadı bir set almasına rağmen. Yine öyle aman aman bir çekişme yok. Rövanş maçında zaten gördük evet, işte. Zaten
Fenerbahçe. Hani
bir saatte bitti maç ya. 3-0 hiç beklenmedik evet, bir skor vesaire. Hani altın seti falan karıştırmayalım. Maç 3-0 bitti. Daha önce de söyledik biz bunu. Bu 4 maçın artı şey işte Dünya Kulüpler Şampiyonası yarı final maçı. Yine Vakıfbank evet, 3-0 kazanmıştı çok net. Bunlar da bugünkü gibi bir heyecan, bugünkü gibi bir rekabet yoktu. Bakın bugün ya son ralliler işte resmen herkes yani yüreği ağzında izledi bunu. Evet. Her iki takımın taraftarları işte biz voleybol severler son derece heyecanlı işte hani zaman zaman biz genelde maçı izlerken hep söylüyorum. Genelde taktiksel anlamda izlemeye çalışıyoruz. Hani oyuncu nereden giriyor, nereden çıkıyor, ne yapıyor vesaire. Biz de onu unuttuk artık baktık hani sayı alacak mı, maç bitecek mi, uzayacak mı? İşin heyecan boyutuna kaptırdık kendimizi. Evet. Bu bağlamda bence bugünkü maç diğer 4-5 tane maçtan daha özel bir maçtı diye düşünüyorum.
Yani playoff eşleşmeleri içinde belki Fenerbahçe'nin finale çıkıp Vakıfbank'ın finale çıkacağı bir final eşleşmesi de bu maçlara gebe gibi duruyor abi. Ben öyle söyleyebilirim. Heyecanlı rekabetler izleyeceğiz gibi tabii ki de yarı final maçları da başlayacak. Buradan abi diğer şampiyona geçelim. Onları konuşmadan olmaz. Arkas şampiyon oldu. Sen hatırlıyorsan bir önceki yayınımızda favoridir dedin. Arkas favori gibi oynadı diyemeyeceğim. Galatasaray tabii ki de favori gibi oynadı ama Galatasaray da iyi bir maç çıkarttı ve 3-2'lik bir galibiyet aldı Arkas. Şampiyonluğunu elde etti. Ne dersin abi o maçla ilgili?
Yani şunu söylemek lazım. İşte önceki programda da söyledik bunu. Arkas önce Halkbank'ı eledi ki Halkbank'ın o dönemki formuyla şu andaki formu kıyas bile kabul etmez. Gerçekten büyük bir iş başarmıştı. Akabinde yarı finalde Ziraat Bankası'nın çok net bir skorla geçtiğini söyleyebiliriz. Böylesine güçlü bir rakip, son lig şampiyonu vesaire. Finali hak etti. Finalde de zaten favori olduğunu söyledik. Çünkü Galatasaray'ın sezon boyunca yaşadığı sakatlıklar, bu sakatlıkların beraberinde getirdiği çalkantılar, işte Burutay Subaşı'nın sezon ortasında bazı problemlerden dolayı takımdan ayrılması, işte Marko Sedlacek, Hırvat oyuncu, Hırvat smaçör, sezon başından beri çok eleştirdik. Çok sıkıntılar yaşadı, parmağındaki sakatlık vesaire. Moris Torres'in omuz sakatlığı, işte orta oyuncular sakatlık yaşadı. Fakat Galatasaray'da sonuçta hani finale kadar geldi ve boşuna gelmediğini, bunu sonuna kadar hak ettiğini gösterdi. Son derece inatçı bir karakterle, inatçı bir yapıyla oynadı evet. Sarı Kırmızılar. Zaten öyle olmasa bu maç 3-2 bitmezdi arkasının bu mevcut formuyla. Enteresandır, hiç beklenmedik oyuncular finalde kendini gösterdi. Yani mesela Nicholas Hoog işte genelde takımın en zayıf dişlilerinden olarak gösterdik. İşte Mirza Lagunçian'ın özellikle son haftalardaki inanılmaz performansı, inanılmaz formu yanında. Gabriel Candido'nun işte sonradan yedeğe düşmesi. İşte Brutay Subaşı'nın kendini toparlıyor mu acaba dememiz sezon başından beri bu noktaya geldi. Ama final maçında Nicholas Hoog takımın lokomotifi konumundaydı performansı itibariyle. Beklenmedik bir durumdu gerçekten. Ama Kanadalı oyuncu gereğini yaptı ve takımını sürükleyen isimlerin başında geldi. Yine arkas takım halinde orta oyuncuların çok formda olduğunu söylememiz lazım. Hem Mustafa Cengiz, Daniel McDonald zaten ikinci devrenin belki de en istikrarlı oyuncusu Mavi Beyazlı evet. İzmir ekibi adına. Gerçekten o bugün demeyelim yani o finalde de gereğini yaptı. Gerçekten kendisinden beklenen ötesinde bir performansla takımını sürükleyen isimlerden oldu. Maç, final maçı özelinde farkı belirleyen neydi? Hani bize bir kelimeyle özetle diye sorsalar voleybol severler. Blok performansı diyebiliriz. Çünkü Arkas maçın genelinde daha iyi blok tuttu. Toplamda 18 blok sayısı üretti. Buna karşın Sarı Kırmızılar 8 blok sayısına imza attı. Ve bugün baktığınız zaman zaten aradaki total sayı farkı ve setlerdeki şey de hani bunu oranladığınız zaman sonucu belirleyen faktördü diyebiliriz. Arkası tebrik edelim. Şimdiden işte seneye Sev Cup'ta yer almayı garantiledi Mavi Beyazlı İzmir ekibi. Tabii ki hani playoff serisindeki elde edeceği sıraya göre bunu Şampiyonlar Ligi'ne evrilmesi durumu da söz konusu olabilir. Bunu göreceğiz. Zaten yarın başlıyor erkeklerde playoff maçları. Orada evet. Da çok heyecanlı maçlar bizi bekliyor. Hani bugün salonun halini gördük işte kadınlar Kupa Voley final maçında. Ankaralı, İzmirli, İstanbullu voleybol severlere de söyleyelim. Yani bunlar daha zevkli maçlar olabilir sevgili voleybol severler. Salonları boş bırakmayalım. Her hafta aynı şeyi konuşuyoruz ama. Yani aynen. Gerçi abi. Maçın, kesinlikle. Şunu da söyleyelim Hakan. Yani kabul edilemeyecek bir durum söz konusu. Şimdi yarın Fenerbahçe HDI Sigorta'yla Ziraat Bankkart işte eşleşti. İstanbul'da maç oynanacak. Ya maç akşam 8.30'da. Yani anlaması zor. Ya bugün 5 setlik bir maçın 3 saate yaklaştığı bir voleybol oynanıyor salonlarda. Evet. Ya 8.30'da maç başlayacak ve 11'e 11.30'a kadar sürse bu voleybol sever nasıl oradan evine gidecek ya? İstanbul'da ulaşım imkanı belli. Yahut da yarın öbür gün başka şehirlerde olur bu. Ankara, İzmir büyük şehirlerde sıkıntıdır bu. 8.30'da maç oynatmak gerçekten kabul edilebilir bir şey değil. Ramazan dolayısıyla işte iftar dolayısıyla olabilir ama sonuçta spor profesyonel bir olgu. Yani herkesin inancına saygımız sonsuz. Ama Türk voleybolunu geliştirmek için 8.30'da maç oynatmak bence hiç iyi bir fikir değil.
Abi şeye değindik, Gabi'ye değindik hakem kararıyla. Burada Galatasaray'ın da bir itirazı oldu. Onu da hani kısaca sorayım sana. Açıklama yaptılar ilk sette 19-17 iken, öndeyken arkasını aldığı bir sayının ardından skor tabelasına 19-19 yansımıştır diye. Hatta orada o anda da itiraz edildiğini savundu Galatasaray ve hukuka başvuracağını, dava açacaklarını, konunun arkasından devam edeceklerini söylediler. Ne dersin abi bu konu hakkında da hani onu da kısacık senden alalım.
Şimdi burada gerçekte ne oldu bunu bizim yorumlamamız söz konusu olamaz. Yani salonda evet. Olmadığımız için bu olaya canlı tanık olmadığımız için ekran başında bunu yorumlamak gerçekten mümkün değil. Oradaki insanlar bunu takip ediyorlar. Sonuçta teknik ekipteki 4-5 kişi işte kenardaki menajeri, istatistikçisi vesaire ne olduğunu federasyon yetkilileri bunu inceleyip işte ilgili kurullar bir açıklama yapacaklardır diye düşünüyorum. Eğer Galatasaraylı yöneticilerin işte Galatasaray Spor Kulübü'nün açıklamaları eğer gerçekten doğruysa yani çok enteresan günler bizi bekliyor diyebiliriz. Çünkü gerçekten sıkıntılı bir takvim, sıkıntılı bir fikstür yoğunluğu var. Böyle bir noktada o bir kural hatası yerine geçer ve maçın tekrar edilmesi gerekir. 5 set boyunca oyuncuların döktüğü bütün terlere, bütün harcadıkları emeğe yazık olur. İşte arkası az önce tebrik ettik, kupayı kazandı bu sefer. Ha ne olacak? Ya kusura bakmayın hakemler bir yanlış yapmış. Siz bu kupayı geri getirin. Şu tarihte biz size karar verip bir daha oynatacağız. O tarihte aynen. Kazanırsanız biz size bir daha bir şey ya, bunu mu söyleyecekler? Yoksa diyecekler ki ya kardeşim bu tek seti etkiliyor. Biz en iyisi o seti o kaldığı yerden oynatalım. Ona göre karar veririz. O seti Arkas kazandı. Bu sefer yeniden oynattın. Galatasaray kazanırsa ne olacak? Aykut Bilic'in taşını. Yani eğer sarı kırmızılı yöneticilerin haklı olduğu ortaya çıkarsa, ki işte dediğim gibi bu naklen yayınlandı maç, oradaki görüntülerden, score sheet kayıtlarından çıkacaktır mutlaka ortaya. Takımların kendi kameraları da var bu noktada. İşte salonun, federasyonun kameraları evet. da var. Bazen canlı seyrediyoruz. Detaylı bir inceleme sonunda ortaya çıkacaktır. Eğer Galatasaray yöneticiler yanlış anladılarsa ya da bir sayının ilavesini ya da sonradan düzeltilmesini gözden kaçırdılarsa bu çok büyük bir sıkıntı teşkil etmez. Ama tersi olursa Türk voleybolunu çok ilginç günlerin beklediğini söyleyebiliriz şimdiden.
Abi o zaman son olarak da Feler Ligi'ndeki 5. 8. lig playoff ve konuştuğumuz PTT Galatasaray maçına hatırlıyorsan bir önceki, onu da kısa değerlendirelim istiyorsan. Galatasaray önemli bir galibiyet aldı. Deplasmanda net bir skorla yendi. İkinci maçı da kazanırsa artık beşinciliği garanti, beşinciliği kazanmış olacak. Efeler Ligi'nde ise beşincilik, sekizincilik maçlarına Spor Toto sezonun iyi takımlarından birisiydi ama Cizre Belediye 3-1 kazandı. Galatasaray da Bursa'yı 3-2 yendi. O maçlar hakkında ne dersin?
Çok kısa geçelim. Spor Toto gerçekten yani son anda şampiyonluk mücadelesi verebileceği ilk dördü kaçırdığını zaten daha önceki haftada söylemiştik. Erkeklerdeki o müthiş rekabet, müthiş çekişmeden sonra bu muhtemelen Spor Toto oyuncularında diyeyim. Hani bu teknik ekibi çok fazla etkilemese de yönetimi ya da gerçekten bir moral motivasyonunda çöküntüye sebep olmuş diye düşünüyorum ben. Kolay bir şey evet, değil yani öyle kesinlikle. Bir noktadan gidip de 5-8 mücadelesi yapmak. Bunun hemen akabinde işte Ankara'da oynanan maçta hani Cizre Belediyesi işte All Power'daki Cizre Belediyesi 3-1 gibi net bir skorla kazandı. Burada şunu söylememiz lazım. Tabii ki Spor Toto'nun en önemli iki skor opsiyonu olan Paul Buşager yoktu bu maçta. Murtaza Şerifi yine oynamadı. Çok çok kısa bir süre oyuna girdi çıktı ama hani maçın genelinde yoktu. Yani bunun farklı sebepleri olabilir. Hani bununla ilgili kulüp bir açıklama yapabilir ya da teknik heyet bir açıklama yapabilir. Biz bunu dışarıdan bilemeyiz. Ama oyunun genelinde şunu söyleyebiliriz. Cizre Belediyesi'nin köşeleri gerçekten çok iyi bir performans sergiledi. Zaten maçın skoru aslında çok yakın birbirine. Gerçekten evet. Spor Toto yine de kazanabilirdi. Zaten ligin normal sezonunun belli bir süresinde Paul Buşager'le Murtaza Şerif'in olmadığını daha önce de söylemiştik. Ona rağmen iyi skorlar almıştı Ankara ekibi. Fakat bu maçta olmadı. Cizre Belediyesi de köşeleri gerçekten hani kendi standartları ve üzerinde ortaya bir performans koyunca işi çözdü ki hani orta oyuncular çok çok deneyimli, işte Emin Gök olsun, işte Özkan Ayırır olsun, ya ligin bunlar hani en deneyimli orta oyuncularından iki tanesi. Ki çok düşük performansla oynadılar. Bir diğer yine o 35-36 yaşın artık merdiven dayamış bir Serhat Coşkun, pasör çaprazı yine ilk çıktığı günden beri izlediğimiz çok yetenekli oyunculardan, hem fizik kapasitesi hem sıçrama kabiliyeti, patlayıcı gücü olsun. Gerçekten mükemmele yakın bir performans sergiledi, onu da söyleyelim. Yani Spor Toto'da ise ortalar tam tersine iyi bir performans sergiledi. Zaten son haftalarda söylüyorum. Mert maç içine gerekeni yaptı, işte fazlasıyla yaptı. Yine Sercan Yüksel Bıdak iyi bir performans ortaya koydu ama tabii sonuçta iki tane köşe dört numara oyuncunuz vasatın çok çok altında evet. bir performans sergilerse Erkekler Ligi'nde lig sonuncusuyla da oynasanız kaybetmeniz büyük olasılık oluyor. Pasör çapraz olarak oynayan Oğuzhan Doğrulu'nun vasat bir oyun oynadığını, yani görevini yerine getirdiğini söyleyebiliriz. Ama böyle bir maçı kazanmak için yetmezdi. Galatasaray, HDI Sigorta, işte Bursa Belediyesi'ni ağırladı İstanbul'da. Yine o finaldeki az önce konuştuğumuz işte kural hatası olarak yorumlanabilecek bir haksızlığın yansıması olsun. İşte o olmasa bile finali son anda kaybetmenin getirdiği moral bozukluğuyla çıktı Yeşil Beyazların karşısına. Bursa ekibi ilk iki seti rahat diyebileceğimiz bir şekilde kazandı. Evet. Ama Galatasaray, HDI Sigorta çabuk attı o moral bozukluğunu üstünden. İşte Lucas Divis ilk iki sette hemen hemen sahada yoktu, geziniyordu. Nedim Hoca onu çıkarıp Marco Sedlaçek, işte sezon boyunca eleştirdik biz, sürekli eleştirdik. İşte sakat sakat oynadı ama işte ya manşet alıyor, manşeti alamıyor. Orada parmak sakatlığının ne alakası var dedik yani. Hadi tamam top vuramıyorsun, parmağın acıyor. Blokta elinden korkuyorsun, koyamıyorsun elini içeri. Onu anladık. Ama gerçekten Hırvat Smaçor oyuna girdiği andan itibaren belki de Galatasaray'ın en iyi oyuncusu oldu. 3 set boyunca mükemmele yakın bir performans sergiledi. Yine hiç beklenmedik bir oyuncu Yasin Aydın, işte yıllardır Galatasaray altyapısına yetişme 4 numara smaçörümüz. Zaman zaman milli takımında da görüyoruz kendisini, çok sık olmasa da. Yine kendisi mükemmele yakın bir performans sergiledi. Bu hiç beklenmedik ekstra performansla, ki hani Maurice Torres, işte Porto Rico'lu pasör çaprazı, omuz sakatlığından sonra bir türlü öncesi performansını bulamıyor. Sürekli yani sakatlık öncesi şu seviyedeyken sakatlık sonrası şuradan yukarı çıkamıyor. Ha, vasatın altı ama işte bu 2-4 numarası çok çok iyi bir performans sergileyince hani belki de Yasin Aydın ya da işte Marko Sedlacek maçın adamı olabilecek performans sergilediler. Benim yine şahsi kanaatim Dimitri Bahov, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin smaçörü, Moldovalı smaçörü sahanın en skoreri olarak 29 sayı üretti, %64 ile hücum yaptı, 3 tane blok sayısı, 5 tane servis sayısı üretti. Hani belki de sahanın en mükemmel oyuncusuydu aslında, evet. Maçın adamı o da olabilirdi ama işte yani Bursa ekibinde de diğer bütün oyuncular vasatın altında performans sergileyince sonuç kaçınılmaz oldu. Yoksa 2-0'dan hani 3-2 maç kaybedecek bir takım görüntüsü vermez Bursa Belediyesi kadro yapısı itibariyle ama İşte erkek voleybolunun güzel olmasının sebeplerinden de bunu rahat rahat söyleyebiliyoruz. Ha ne olur, rövanş maçları için yine bu her iki maç içinde konuşmak gerekirse her türlü skor çıkabilir. Bu serilerin üçüncü maça uzaması hiç de uzak olmayan bir olasılıktır. Hani deplasman takımları deplasmanı da kazandı, kendi sahasında da kazanıp bu turu atlayıp beşinciliği oynarlar diyemeyiz.
Tabii yani kesinlikle.
Hani kadınlar ligi gibi olmuyor, böyle bir şey var. Ha kadınlar ligine geçelim oradan. Çok beklediğimiz, merak ettiğimiz maçta ligde iki kez PTT kazandı. Galatasaray'a değil sigorta karşısında şimdi de beşincilik için mücadele ediyorlar Avrupa Kupalarında daha üstte bir bilet kazanabilmek adına. PTT'nin zaten kendi çapındaki rakiplere karşı kazandığı maçlarda daha az hata yaparak, bir şekilde topu oyunda tutarak, rakibine hata yaptırarak rakibini elimine ettiğini daha önceki haftalarda söylemiştik. Bugünkü maç diyeceğim, yine ağzım oraya gidiyor. Bu maç özelinde PTT daha fazla hata yapan taraftı. Evet. Bu sefer sarı kırmızılar daha az hatayla oynadı, daha garanti oynadı. Böylelikle de PTT'nin bu tarz rakiplere karşı olan avantajı ortadan kalktı. Hem maç skorları olarak bakacağımız zaman gerçekten hani birbirine yakın set skorları var ortada. Ama işte bu noktada daha önce defalarca söyledik. Daha az hata yapan, topu bir şekilde oyunda tutan işte bu çok yakın sayıların olduğu noktada her zaman avantajlı oluyor. Bununla birlikte yine sarı kırmızılarda hiç beklenmedik oyuncuların ekstra katkılarını gördük. İşte son haftaların formda ismi Antti Vasilantonaki, Yunan maçör yine şey formundaydı. Yine vasat diyebileceğimiz bir oyun sergiledi. Manşette sıkıntılar yaşamasına rağmen hücumda fena değildi. Alexia Karutasu kendi performansının çok altında, hem servis çizgisinin gerisinden hem hücumda. Bu iki oyuncu skor olurken İlkin Aydın yine çok düşük, çok kötü diyebileceğimiz bir performans sergiledi genç oyuncu. Bu oyuncular böyle performans sergilerken Galatasaray nasıl oldu da PTT'yi 3-1 yendi diye soracaklardır. Anlatalım. Sasha Planinseç sezon boyunca göstermediği performansı sanki bu maça saklamış gibiydi. Yani Sloven orta oyuncu gerçekten 15 sayı üretti. Mükemmel bir performans var. %71 ile top öldürdü. 4 blok sayısı üretti. Gerçekten takdire şayan. Zeynep Sude Demirel işte Vakıfbank'tan kiralık gönderildi Galatasaray'ı pişsin diye. Sezon boyunca bir pek hani pişmeyi geçtik. Yani mevcut sıcaklığına birkaç derece bile ekleyemediği konuşuluyor. Biz de burada konuşuyorduk, ediyorduk. Bu kez kendini açtı işte Demirel. 11 sayı üretti. %58 ile top öldürdü ki hani hücumunun hiç de olması gerektiği gibi olmadığını söylüyoruz haftalardır. 3 tane de blok sayısı üretti. Bunun üzerine hiç beklenmedik pasör Gamze Kılıç toplamda 9 sayı üretti.
Evet.
Yani bazı maçlarda pasörün 1 sayı üretemediği çok klasikleşmişken Kılıç gitti. 7'si hücumdan, 1 servisten, 1 bloktan 9 sayı üretti. İşte bu ekstra sayılar, ekstra katkılar aradaki farkı teşkil etti. Şimdi Gamze Kılıç 9 sayı üretti diyoruz. Maçın toplam skoruna bakalım. PTT 90 sayı üretiyor. Galatasaray HD Sigorta 99. Kaç fark var arada? 9. İşte farkı bu tarz nüanslar ortaya çıkarıyor.
Evet.
Galatasaray HD Sigorta'da bu maçı böyle kazandı. Yine aynı şeyi söyleyeceğim. Geçen hafta da konuşmuştuk. Bu maçlar 6 ihtimalli maçlardır. Yine rövanş maçı için konuşuyorum. Ne olursa olsun Galatasaray'ın bu formuna, PTT'nin bu hatasına rağmen rövanş maçı da 6 ihtimallidir. Üçüncü maça uzama olasılığı da mevcuttur. Nokta.
Her şey olabilir. Yarın o zaman izleyeceğiz, evet, abi. Evet. Hatta bugün diyelim bunu yayınlayacağım için. Abi çok teşekkür ediyorum. Bir yayın daha sonuna geldik. Voleybol dolu günler dileyelim. Görüşmek üzere.
Hoşça kalın.